Ayrım 17, Kuzgunlar ve Leşler, 1. Cilt, Erol Toy, sayfa 230. İçindekileri yazmanın üstüne sıralarken Davut girdi. Bir sofra açıldığını görünce çağrısız yürüdü. Tam karşısına bağdaş kurdu. Daha gaybi elini uzatırken kocaman lokmalarla ona katıldı. Köy aşına insanın özlemi kabarıyor. Gördün mü, dayanamamaktayım. Açsındır. Salı verirsen tümünü bitiririm. İyisi mi yiyeceğini ayır dedi. Aç sayılmam, şöyle bir yapındıralım için çıkardım. Buyur, afiyet olsun. Oysa medresemiz iyi, imaretimiz varlıklıdır. Selçuk Veziri Süleyman Pervane Vakfı'na bağlıyız. İsfendiyaroğlu da Ali Osman da dokumamışlar. O yüzden bol yer, iyi yerde yatar, güzel eğitiriz. Sultan Alaeddin Kilise'yi cami yapınca Pervane Paşa da birkaç ekle papaz hücrelerini medreseye çevirivermiş. Bir de vakıf yazınca Sinop gelirinden al sana bunca zamanlık eğitim ocağı. Yani demem o ki bu eyaletlerin en iyi medresesiyle imaretine geldin. Ötekileri bilmekte misin? Az dolanmadım. Çorum'da, Amasya'da, Tokat'ta bulundum. Haşiye-i Tecrit medreselerinin en iyisi burası olduğundan burada çakıldım kaldım. Gezen bilir. Kendinde sınadığına göre öyle olmalı. Bizim orada Hüsamiye ve Beyazıd-ı Veli medreselerini pek överler de. Ben de överim. Zaten 60'lık medreseye gidecek ölçüde sınav verir, başarı gösterirsem danişmentliğimi orada geçirmek isterim. Yani hemen gidemez misin oraya? Öyle yağma var mı? Sıbyan mektebini bitir, sonra varıp danişmentliğe soyun. Akıllı bir yiğit bellemiştim seni, yanılmakta mıyım? Hocam, medreselerin kat kat olduğunu söylememişti. Bir yol başta gerisi gelir dedi, ben de yola düştüm. Bilmemekteyim ki. Öğren, burası 20'lik medrese. 2 yıldan artık buradasın. Sınav başarılı geçer, kabul edilirsen. Ondan sonra sıradan 60'lığa yolun açılır. Gücün yetmekte, bilgin artmaktaysa danişmentliğe, dilersen müderrisliğe, kadılığa değin yolu var. Yok, nefesin kesilirse pek naipliğe razı gelip yerinde oturursun. Sen çoktan mı buradasın? Çoktan, neredeyse 30'luk medreseye kapı açılacak. Amasya'da olsaydı oraya varırdım. Yazık ki daha da uzaklara gitmek zorundayım. 60'lık vardı, 30'luk yok mu? 40'lık bile vardı, 30'luk yok. Oradan geçmek için ya Engürü'ye varacaksın ya Bursa'ya. Sonra dilersen oradakilerden birinde sürdürürsün. Dilersen Amasya'da tamamlamak olanağı var. Ne düşünmektesin? Burada Engürü daha yakın. Ama Bursa'yı da pek övmekteler. Bir varıp tanımayı kurarım. Sonra bir süre susup dışarıyı dinledi. Suhteler abdest hazırlığındalar. Dilersen sen de hazırlan. Ben eşyana bakarım. Hocam efendimiz neredeyse hücrelerinden çıkarlar. O zaman katına varıp kendini tanıtır, dileğini bildirirsin. Bakasın hemen sınava çeker, hazır ol. Dürümüyle çıkanını olduğu gibi bıraktı gaybi. Davut'un gösterdiği üzere ayak yoluna gitti. Mermer oyma helaların temizliğine şaştı. Kapıları ardına kadar açık pek çok hela vardı. Oturdu, işini gördükten sonra sağ yanındaki kurnayı çevirdi. Su aktığını görünce şaşırdı. Dökme tunçtan işlemeli kurnayı kapattı doğrulurken, çakşırını bağladı. Dışarıda mermer yalakların üstüne parıltılı boyunlarını uzatmış başka kurnalar vardı. Sıvanıp çemrendi. Yalaklar da kurnalar da alabildiğine alçak olduklarından çömeldi. Abdest aldı, takunyalarını tıkırdatarak hücreye döndüğünde Davut'u bekler buldu. Davut onu görür görmez kıpırdandı. İşin bittiyse varalım hoca efendimizin yanına, neredeyse ezan okunacak dedi. Davrandılar. Eyvanın hasırlarına çıplak ayaklarıyla basa basa kapıya yöneldiler. Çıkışa varmadan tümünden temiz Selçuk oymalı tahta kapının önünde durdular. Sarı pirinçten yuvarlak tokmağı kavradı Davut. Kapı ardına değin açıldı. Dışarının loşluğu içeriği aydınlattı. İrfan Hoca aksakallarını sığazlayarak başını kaldırdı. ''Sen misin Davut Molla? Gel.'' dedi. ''Biri sizi görmek diler efendimiz. İzniniz var ise.'' Al gelsin. Yol verdi Davut. İrfan Hoca ile gaybiyi baş başa bırakarak geri çekildi. Kapı arkalarından kapandığında odanın aydınlığı soldu. İrfan Hoca yaşlılığından umulmaz bir dinçlikle doğruldu. Gözlerini kırpıştırarak gaybiye baktı. Gel bakalım yiğit, otur şöyle. Tez ve küçük adımlarla elleri göbeğinde yaklaştı Gaybi. Yer boydan boya halı döşeliydi. Halının geometrik dokuması duvarlara doğru uzayıp gittikçe odayı büyütüyordu sanki. Rahlesinin önüne varanda yumuşacık diz çöktü. Ellerini dizlerinin üstüne yerleştirdi. Hoca bakışlarının ışıldağıyla gözlerini süzdü gencin. ''Bize getirdiğin bir şey var mı?'' dedi elini uzatarak. Birden anımsadı. Onca elinden tutup yeniden koynuna koyduğu mektubu çıkardı. ''Kara Hafız hocam saygılarını iletmekte efendimiz'' dedi. ''Size bunu gönderdi.'' ''Kara Hafız, Kara Hafız'' diye yoklandı baş müderris. Sonra birden anımsadı. ''Bildik, Ladik Taş Mektebi'nden gelmektesin öyle mi?'' ''Buyurduğunuz gibi efendimiz.'' ''Bunca zamandır öğretmen olduğunu bilirdik. Kimseyi yollamadı. Demek ki sana güveni var.'' Başını salladı ardından mektubu açtı. Arada bir gözünün biriyle Gaybi'ye bakarak okudu. Sonra dürümünü bozmadan rahlenin üstüne bıraktı. ''Düşündüğümüz gibi. Güvenmekte.'' Sonra hiç sesini çıkarmadan doğruldu. Doğrulduğunda ortaya çıktı yaşlılığı. Beli bükülmüş, gövdesi hafif eğrilmişti. Sakalları beline dek bir pamuk çavlanı gibi sarkıyordu. Kendisiyle birlikte Gaybi'nin de sıçrayıp kalkmasını süzdü. İkindiyi birlikte kılalım diyerek kapıya yöneldi. Gaybi önce ardında kaldı. Kapıya ulaştıklarında sezinletmeden yandan dolanıp açtı. Hocasının izine basarak eyvana ulaştı. Basamaktaki nalınlardan ikisini ayağına geçirdi. Davut eyvan direğinin yanında onları gözlüyordu. Birlikte kapıya yöneldiklerini görünce hücresinin kapısını tırkazladı, arkaları sıra camiye yöneldi. Onlar caminin kapısından girerlerken ezan okunmaya başladı. Hoca doğru varıp minberin önüne oturunca suhteler de ardındaki safta sepelendiler. Sırtı onlara dönük diz çöken yaşlı adamın kamburuna takıldı ilkin Gaybi. Sonra bakışları yanda doyulmaz bir güzellikle balkıyan minbere saplandı. Tek tek nakışlarında dolandı gözleri. Gördüklerine inanamadı. Minber yekpareliğinde oynaşa oynaşa tırmanıyor caminin tavanına. Korkulukları tutamaklar ak mermerin süt gülüşüyle ağıp gidiyordu. Öylesine ki bittiği yerde göğe yol açılmaktaydı sanki. Bakışları nakışların oymaların üstünde gezindikçe kendini bakımlı bir bahçenin kokulu serinliğinde duydu. Birbirinin altında üç kat eslemi rumiler, dal kırmalar, zülfü nigarlar, nilüferi çinler, gül ve nesrin nakışları cap canlı kişinin gözlerine yürümekte. Mermere bu biçimi veren ustayı düşündü. Babasının çömlek üstünde binbir emekle işlediği nice bir nakış varsa burada mermer üstüne birbirine dolanmış görmekten burnunun direği sızladı. Kendi yaptıklarına gitti aklı. Uğraşıları mermerin üstündeki nakışlarda canlandı. Renklendi, açıldı, koktu. Burnundan beynine ağan gül ve nesrin kokuları gözlerine buğu oldu. Çevreyle ilişkisi kesildi. Samsun'a çömlekçi gediğinin hamur çukuruna gitti çıplak ayaklarıyla. Topaklar merdanelerin üstünde kıvrıldı, büküldü. Çanak oldu, güveç oldu, kavanoz, vazo oldu. Her birinin üstüne renk renk çiçekler döşendi. Fırınlandı. Renkleri ayrışınca babası gözlerine baktı. ''Usta bir çömlekçi olacaksın Gaybi'' dedi. Kendiliğinden renk tutmadı çömleklerim. Çevresindeki düzensiz kıpırtıyla toparlandı. Dikildi ayağa. Sünnete başladılar. Okuduklarını aklıyla izleyemedi uzun süre. Bir alışkanlık olarak belleğinden dudaklarına aktı dualar. Kıpırtılarıyla sürdürüp götürdü yakarmaları dili. İkinci rekatın ortasında toparladı kendini. Gözü yeniden kaydı minberin akışına. Tek tek incelemek isteğiyle tutuştu. Kendini tuttuğunda yeniden ayetlerin iz düşümüne kavuştu. Sünneti bitirdiler. Ardından İrfan Hoca'nın kalın, gür ama yaşlı ve çatlak sesinin öncülüğünde farzı da kıldılar. Tesbih duası sona erdikten sonra tesbihiyle Davut'un omzuna dokundu İrfan Hoca. Davut bunu bekliyormuşçasına başını eğdi. Tiz ama yumuşak bir sesle Yasin okumaya başladı. Gaybi sınava çekileceğinin bilinciyle ürperdi. İlkin Davut'un ardı sıra sonra onunla birlikte dudaklarını sımsıkı yumarak ayetleri dizelemeye başladı. Davut sadaka çekip sustuğunda tesbih omuzunda şakırdadı belli belirsiz. Hemen bıraktığı yerden başladı. Önce yavaş yavaş tırmandı, sesi bir anda caminin içini doldurdu. Meslerinin üstüne yemeni giymeye hazırlanan topluluk sezinlemeden oldukları yerde durakladı. Sonra ağır ağır dizlerinin üstüne çökerek dinlemeye koyuldular. İrfan Hoca başını yıkmış, gözlerini hafif kapatarak Gaybi'yi izliyordu. Sayfadan sayfaya geçerken belirsiz iniş çıkışlarla makam değiştirdi. Her makam değiştirişinde kaşlarını kaldırıp gözlerini biraz açtı. Sonra yeniden eski haline döndü. Gaybi çevresinde olanlardan iyice soyutlanmıştı. Kendi sesinin sevecen ılımında birleşen inananlardan habersiz dizelerin ardına düşmüştü. İnip çıkıyor, her iniş çıkışta değişik bir makamın oynaşmasına dalıyordu. Yasin'i bitirinceye kıpırdanmadı hoca. Sadakayı çekip yeni bir sureye başlamaya hazırlandığını görünce eliyle omuzunu tuttu. Hemen bitiriş duasını etti Gaybi. Hoca Fatiha'yı okuyup ellerini yüzüne sürdükten sonra "Hücrede yer var mı?" diye sordu Davut'a. "Vardır efendimiz. Yoldaşını götür, biz de işlemlerini tamamlayalım. Geçerken ilet de mütevelli naibi Rüstem Efendi hücremize kadar zahmet buyursunlar." "Baş üstüne efendimiz, hemen iletirim." diye ayaklandı Davut. Omuzundan dürtmesine komadı Gaybi, fırlayıp kalktı. Kalkarken eğildi, İrfan Hoca'nın eteğini öptü. Sabah namazını mescit olarak da kullanılan büyük dershanede kıldılar. Namaz biter bitmez, "Gitelim de mütevelli naibinden kitaplarını alalım," dedi Davut. Birlikte avluyu geçtiler. Karşı köşede aş ocağıyla yemekhanenin yanındaki geniş hücreye yöneldiler. Küçük tahta oymalı, kristal camlı pencereden içeri baktı Davut. Bir şey göremeyince elini gözüne siper etti. "Rüstem Efendi burada olmasa gerek, hiçbir kıpırtı yok. Gel bir de kitaplığa bakalım," diyerek çekiştirdi Gaybi'yi. Kuzuluktan çıktılar, imaretin kitaplığı dışta bir küçük binaydı. Türkmen çadırı biçiminde yapılmış, her bir yanı ışığa göre pencerelerle çevrilmişti. Kapısından girdiklerinden ilerideki kavuklu adama yöneldi Davut. Gaybi de peşinden gitti. "Hoca efendimiz sizinle konuşmuş olmalılar," dedi hafif eğilerek. "Evet, Ladik'ten Çömlekçi oğlu Gaybi sen misin?" diye tek tek konuştu yaşlı adam.
"Benim efendimiz."
"Kaydını yaptık. İrfan Hoca sesinizi, makamınızı pek beğenmişler. Yetiştirilmeniz gerektiğine inanmaktalar. Umarız isteğini boşa çıkarmazsınız." "Davut Molla iyi öğrencilerimizdendir, size kuralları belletir. Buyurun, biz de kitaplarınızı hazırlamış idik. Yıpratmadan kullanılırsa imaretimize zarar verilmemiş olur. Bugünden başlayarak tayına yazıldınız. Hücre değiştirmek düşünülürse bize bildirmeniz gerek."
"Hücremden hoşnutum efendimiz. Sakıncası varsa buyrunuza hazırım, yoksa yerim iyi."
"Sakıncası yok. Davut Molla şimdilik yalnız idi. Yoldaşlık edersiniz."
"Sağ olun."
"Sen de az biraz alışmasına destek olursun ha Davut Molla," dedi gülümseyerek.
"Hiç yabancılık çekmedi efendim," diye yanıtladı Rüstem Efendi'yi Davut. "Pek bir istekli görünür. Buyurduğunuz gibi sesi de makamı da coşturucu."
"Baş müderrisimiz hemen kaydını istediklerine göre kefilleri kendileri olmakta. Çalışkan suhteye sevgimiz sonsuzdur."
İşlemeli bir Türkmen torbasına yerleştirilmiş kitapları uzattı. Torbanın çılbırını omuzundan geçirdi Gaybi. Bir an önce içindekileri görmek tutkusuyla hücreye yöneldi. Bu kez ardı sıra gelen Davut'tu. Hücreye girdiler. Kitapları çıkardı. Davut yanı başına bağdaş kurarak her birini açıklamaya durdu.
"Bu mutavvel, belagat için okunur. Şakkaki'nin bilimlerin anahtarı yapıtından İbni Hacib'in anahtarın özeti diye hazırladığı kitabın açıklamasıdır. Bu kelam için nottan soyutlama, Nasuriddin Tusi'nin inancın soyutlamasının açıklamasıdır."
"Seyyid Şerif Cürcani diye bildiğimiz olacak bu bilgin değil mi?" diye sordu adını Ali bin Muhammed-i Cürcani diye heceleyerek Gaybi.
"Evet onundur, okumuşluğun var mı?"
"Kara Hafız hocam sık sık sözünü ederdi."
"Eh okursun bundan öte. İrfan Hoca efendimizin dersidir. Bir iyice ezberlemeden 30'luk medreseye geçer olurunu vermez. Biraz daha kalın olan üçüncüsünü aldı. Bu da fıkıh dersinin kitabı. Cürcani bilgenin hem dinin koşullarını hem de mirasın niteliklerini açıklayan yapıt."
"Hepsini de İrfan Hoca efendimiz mi okutmakta?"
"Dilemekteyse. Daha başka hocalarımız da var.
Say seni öteki dershanelere götürmedim. Öğleye çıkarken gezeriz. Şimdi sen şöyle bir göz gezdir kitaplarına. İrfan Hoca'nın neyi ne zaman soracağı belli olmaz. Bakarsın ilkin anlatır, sonra sorguya çeker. Bakarsın kendin çalışmış olman gerek diye olmadık bir şey soru verir.
Soru verirse ben birisiz bakmaktan öte yanıt veremem ki.
Hemen korkma canım. Sorar dedikse öğretmeden sormaz. Az biraz dikkat eder. Az biraz da çalışırsan göreceksin. İrfan Hoca usta bir eğitimcidir. Her bir dersini şerbet içer gibi dinletir. Boş bulunmayacaksın ama. Her an kendini denetleyeceksin. Yoksa şerbetin suyunu içer, tadını dışarıda bırakırsın. Neden dersen anlatımı ince, bilgisi pek derindir de ondan. Konusu da soyutlamaysa büsbütün dingin duracaksın. Gevşedin mi ipin ucunu kaçırır, şallak mallak ortada kalırsın. Kaldığını da hemen anlar ha. Gözleri kapalıdır diye safsadın mı yandın. Gözleri kapalıyken kimin dinleyip kimin avara durduğunu daha bir iyi görür.
Verdiğin öğütten ötürü sağ ol. Karındaşım olsa bu iyiliği etmez. Hocanın azarı altına yattığımda benimle eğlenirdi.
Haklısın, bundan ötesine kesmek gerek. Suhteliğin adına leke sürmekteyiz. Yalnızlığın bunalımında bir ildaşa rastlayınca çözülüverdik. Oysa hiçbir şey demeden salmalıydık seni hocanın anlacına. Sonra da bir güzel eğlenmeliydik.
İyiliği bilmektesin anladığımca. Bakarsın ben de iyiliğine yaraşır çıkarım.
Çıkmazsan şamarı ilkin benden yiyeceğini bilesin. Bunca öncülük ettik. Sesinin güzelliğine, makamının sağlamlığına saygı gösterdik. Sen kendine saygı göstermemekle diretirsen bir sipahi köteyi çekeriz ki gören de beğene.
Hiç öyle birine benzememektesin.
Bunca medreseyi kendi gönlümüzle mi değiştirdik biz? Babamız okuyacaksın diye tutturmasa çoktan bir gönüllü bölüğünün içinde ya baş verip ün almıştık ya baş alıp tımar. Ama diretmek de bizim ihtiyar. Dedesi akıncıymış, babası tımarlı. Yerleşip bilgiye sıvanmalıymış bundan ötesi. Medrese hücresinde şaklabanlık bize düştü anlayacağın. 20'liği bitirmek üzereyiz. Ötesinde ne gelir başımıza gayrı ötesi gösterir. Yürür ve dahi görürüz biz de.
Naip'te bile böylesine saygı uyandırdığına göre beni ürkütmek istemektesin.
Bak nasıl üstümüze gelmekte. Bilgin adayı kendi içinden tutuşmalı mollam. Bizimki gibi değirmene dernekle su taşındı mı buğdayı öğütmez. Ama söz dinletememekten sürdürüp gitmekteyiz. Az biraz üstümüze gelindi mi delilenip hörlemekteyiz ki akşamına varmadan tayından silinip hücreden atılmamız bir ola.
Dünden beri bana ettiğin iyilikleri düşündükçe ne desen sindirememekteyim. İyisi mi sen iyiliğini sürdür. İlkin hangisinden okumaya başlamalıyım?
Tümünden birer ikişer sayfa oku. Boş kaldıkça oku. Neden dersen bu kitaplarla kalmaz İrfan Hoca. Daha başkalarını da verecek. Hele biraz piş. Dediğini anlar duruma gel göreceksin. Hiçbir 20'lik medresede bizim burada okuduklarımız ölçüsünde kitap okunmamakta. O yüzden tez zamanda 30'luk 40'lık medreselerdeki bilgiye sıvanmaktayız. Sorunun kolay olmasını istemekteysen okumaya alıştır kendini.
Şimdi anlamaktayım Kara Hafız hocam. Yanı başımızda onca medresesiyle Amasya salınıp durmaktayken bunca yola niye saldı?
O da çalışkan bir molla olmalı. Kendine uygununu bulunca Efendimizin eteğine çökertiverdi desene.
Çok bir çalışkandı. Sibyan okulunda tek düze okumak yetmekteyken bize hem ezberletti hem de yazmayı öğretti. Zaman buldukça pek çok bilgiyi de aktarmaya uğraşırdı.
Hocanın zamanından artık nesi var?
Bizimki kendi işinde çalışırdı. Geldiğinden artan zamanı bize verirdi. Mahalleli onca bedel ödemek istedi, kabullenmedi.
Bildiğimce veririm, bilgimin sadakasıdır derdi. O yüzden zamanı olmamakta. Nice bir mollaymış bu. Hem de bedel ödemekliğine ayın varmamaktalar, istemezlenmekte. Doğrusu şaşırdım.
Şaşırma. Siz burada ilerledikçe benim gedikte işim artmakta der ki her zaman, kim bilir bilime destek oldukça Tanrı da onu kayırmaktadır.
Ahi mi o da?
Ahidir evet, gizine ulaşılmaz halı ustasıdır ki dokuduğunu kapışmak için paşalar sırada beklerler.
Bekletir böylesi kişi, onca iş arasında öğrenci yetiştirecek zaman bulduğuna bakılırsa dokuduğu halı bitmek bilmemektedir. Üstelik imamlık da etmekte. Halıyı ne zaman dokur bilememekteyiz der. Her zaman büyüklerimiz. Ama hiçbir zaman da işini aksattığını gören olmamıştır.
Tezgahı kendiliğinden çalışmakta olmasın.
Kim bilir, bakarsın ermişlerendir. Örnek olmaya gelmiştir kendimize.
Sizin orada tekke çok mu?
Çok, ama Kara Hafız hocamı birine girerken görenimiz de yok. O camiden bir de bizim okuldan çıkmamakta.
Tevekkelli, bizim olduğumuz yere pek uğramaz zaten. Benimki de soruydu.
Yok, Ladik'te herkes bu işin farkındadır.
Kimse de gizini çözememekte. Kara Hafız denildi mi o başkadır diye kesilmekte söz.
Hoca efendimiz de bildiğine göre altında bir iş var. Bir gün öğrenirsen bana da anlatırsın olmaz mı?
Elbette, burada benim senden başka kimim var?
Sılanı unutturamam gaybi molla. Özlemini azaltabilmekteysem mutlanırım. Neden dersen bilmekteyim ayrılığı, hele ilk ayrılığı.
Düşündükçe şimdi bile yüreğim sızlamakta. 15 yaşına basmadan ana ocağından kopup dağılmanın acısı kolay katlanılmaz. Ama zaman içre yeni alışkanlıklar edinmekte insan. İnanır mısın? Şimdi köye vardığımda ilk günler pek bir coşkunum. Ama aradan bir hafta geçmeye görürsün Sinop'un, Amasya'nın havası burnumda tütmeye başlamakta. O yüzden uzun aralarda bile gitmemenin yolunu aramaktayım. Hele bir zaman geçsin, alış buranın havasına. Ladik yönündeki kervana esenlikte olduğunu ısmarlamakla yetinmeye durursun.
Sahi iyi anımsattın, bildiğin kervancı var mı? Babam kaygı içindedir, bir haber salıp geldiğimi yerleştiğimi bildirsem.
Sizin oranın balını pek sevdim, bildiren de bal yollarlar mı?
İstersek.
Öyleyse varalım çarşıya, varıp araştıralım. O yana giden varsa name salarız.